Ayrım 4. Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 38. Sabah bir önceki gecenin sona ermesi gibi neşeyle başladı. Kahvaltı sofrasında herkes keyifliydi, herkes gülüyordu. Hizmetkarlar göz açıp kapayıncaya dek çadırları söküp kampı toparladılar, kamyonetlere yüklediler. Saat 7'de yola çıkmıştık bile, Tuz Çölü'nün kıyıcığında ilerliyorduk. Bir saat kadar yol almıştık ki birdenbire ilerimizdeki ağaçlıktan 3 tane iri ceylan çıkıverdi. Şişman midilliler gibi ağır ağır gidiyorlardı. Lauren hemen fren yaptı. Yaşlı Matabele kocaman av tüfeğini efendinin eline tutuşturdu. Lauren koşarak gözden kayboldu. Sally küçük bir kız gibi ürkek sordu. ''Öldürecek mi bunları?'' Başımı salladım. ''İyi ama neden, neden?'' ''Sevdiği işlerden biridir de ondan.'' ''Ama bu hayvanlar öyle güzel ki çok yazık.'' Sesimi çıkarmadım. 600 metre kadar ötemizde ceylanlar durmuştu. Başlarını dikmiş, dikkatle bizi seyrediyorlardı. Sally hala çölün kıyısında koşan Lauren'i göstererek sordu. ''Ne yapıyor şimdi?'' ''Kurallara göre oynuyor. Bir taşıtın 500 metre yakınında ateş etmek yasaktır.'' Sally dudaklarını ısırdı. ''Ama ne spor ya?'' diye söylendi. Bir Lauren'e bir de hayvancıklara baktı. Sonra cipin kaputuna tırmanıverdi. İki elini ağzının yanına boru gibi koyarak seslendi. ''Koysanıza aptallar! Kaçın! Allah kahretsin!'' Şapkasını çıkarmış sallıyor, kaputun üzerinde zıplıyor, bağırıyordu. Hayvanları ürkütmeye çabalıyordu. Ceylanlar kaçmaya başladılar. Lauren'e bir göz attım. Diz çöktüğünü, dürbünlü tüfeğini kaldırıp nişan aldığını açık seçik gördüm. Tüfek zıpladı, namlunun ağzından duman fışkırdı. Ama sesi bize 1-2 saniye sonra ulaşabildi. İleride düzlükte en önde giden ceylan tökezledi, bembeyaz bir toz bulutu kaldırarak yuvarlandı. Lauren bir daha ateş etti. Hayvanların ikincisi de bacaklarıyla havayı döverek sırt üstü dikildi kaldı. Son ceylan tek başına koşusunu sürdürdü. Arkamda yaşlı avcı yanındaki Simbele'ye ''Vay be, ne adammış'' dedi. Sally kaputtan indi, sessizce yanıma oturdu. Ben arabayı Lauren'in bulunduğu yere sürdüm. Sonra direksiyonu yine ona bıraktım. Binerken Sally'ye şöyle bir göz attı. ''Teşekkürler, koşanı vurmayı her zaman yeğlerim zaten.''
''Niçin üçünü de öldürmediniz?''
''Lisans sadece 2 hayvan için verildi de ondan.''
''Aman tanrım, ne kadar da dokunaklı, gerçek bir centilmensiniz.''
Lauren bizi ölü hayvanların yattığı yere götürdü. Hizmetkarlar leşleri yüzer parçalarken Sally arkada görmemek için başını çevirmiş, şapkasını gözlerine dek indirmiş sözde kitabını okuyordu. Bense tuzlu beyaz zeminin daha da abarttığı parlak güneşte Lauren'in yanında dikilmiş, çocukların ceylanları usta birer cerrahmış gibi kesip parçalamasını seyrediyordum. Lauren bana sitem etti.
''Bunun da öylelerinden olduğunu bana önceden söylemeliydin. Gerçekten de sana boyun eğip şu yolculuğa onu da aldığımıza şimdi çok pişmanım. Doğrusu kamyonetlerden birine bindirip onu Mauna geri göndermeyi de düşünmüyor değilim.''
Bu öylesine olmayacak bir şeydi ki kılım bile kıpırdamadı. Lauren hemen sözlerini tamamladı.
''Değilim ama ne de olsa senin yardımcın. Lütfen ona göz kulak ol. Böyle çılgınlıklar yapmasını önle. Olmaz mı?''
Hiddeti geçsin diye yanından ayrıldım, gittim. Harita çantasından haritayı alıp Land Rover'ın kaputuna yaydım. İncelemeye koyuldum. 2 dakika sonra Lauren de yanıma geldi. Rota çizmeye filan bayılır. Bu konuda kendini de çok usta sayar.
''İşte şurada Tuz Çölü'nden ayrılıp pusulayla gideceğiz. Sanırım orası kumluktur. Daha önce hiç gitmemiştim, bilmiyorum. Hele bir şoförlere soralım.''
Lauren 2 şoförü yanına çağırdı. İşlerini bitirmiş olan avcılar da yaklaştılar. Lauren haritada bir noktayı işaret ederek, ''İşte gitmek istediğimiz yer burası, şu tepeler. Adları yok ama çölün kıyısına paralel uzanıyorlar. İşte böyle.'' dedi. Şoförlerin haritadaki işaretleri merakla çözmeleri 1-2 dakika aldı ama birden yüzleri değişiverdi. Sanki birer anlayışsızlık maskesi takmışlardı. Lauren bu değişmenin farkında değildi.
''Tuz Çölü ile tepelerin arasındaki arazi nasıldır?''
Şoförler gizlice bakıştılar, sonra yaşlısı karşılık verdi.
Orasını ben de bilmem ama çok kum vardır. Üstelik ırmak yataklarından da aşmak olanaksız.
Öteki şoför David de onu destekledi.
Su bulunmaz, ben oraya hiç gitmedim. O tepeleri de hiç bilmem.
Yaşlı avcı Sinde Bey'le sordu. Beyaz adamların aradığı nedir?
Şoför çabuk çabuk açıkladı. Katuban Gazi'ye gitmek istiyorlar.
Loren'in de benim de dillerini anlamadığımıza iyice inanmış olduklarından aralarında rahatça konuşabiliyorlardı. Katuban Gazi adını ilk kez duyuyordum. Yerli dilinde kanlı tepeler demekti.
Avcı sordu, ne söyledin onlara?
Orasını bilmediğimizi söyledim.
İyi demişsin. Söyle oralarda fil yoktur. Vahşi hayvanlar çölün güneyinde yaşarlar.
Şoför söyleneni yaptı ama bizim hiç de istifimizi bozmadığımızı, bu habere üzülmediğimizi görünce düş kırıklığına uğradılar.
Loren gülerek haritayı toplarken dedi ki, ''İyi ya işte, demek bugün yeni bir şey öğreneceksiniz. Ömrünüzde ilk kez o tepeleri görmüş olacaksınız. Haydi bakalım şu etleri yükleyin de hemen yola koyulalım şimdi.''
5 dakikacık içinde gezimizin tüm niteliği değişivermişti. Sally'nin de adamların hepsinin de suratları iyice asılmıştı. Çok isteksiz çalışıyorlardı. Öyle ki parçalanmış ceylanların kamyonetlere yüklenmesi neredeyse yarım saat sürdü. Adamlar bir yandan da aralarında fısıldaşıyorlardı. Bu arada ben de Loren'i bir köşeye çekip duyduklarımı anlattım. Loren çok heyecanlanmıştı.
''Kanlı tepeler demek, aman ne güzel.'' Anlaşılan bunların hepsi o harabelerin varlığını biliyor. Ancak herhalde oralara gitmek tabu olsa gerek.
Evet ama şimdi gözümüzü dört açmalıyız. Bunlar bizi baltalamak için ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. Baksana şimdiden nasıl yavaşladılar. Herhalde kanlı tepelere umduğumuzdan çok daha geç varabileceğiz, öyle sanıyorum.
Sonunda hareket ettik. 20 dakika kadar yol almıştık ki kamyonetlerimizin arkadan gelmediğini anladık. Sabırsızlığımızdan adeta tepinerek 10 dakika daha bekledik, sonra gerisin geriye döndük. Baktık kamyonetin biri ön ve arka tekerleklerinden birer tanesi havada asılı, hendeye düşmüş kalmış. Öteki kamyonette az biri de park etmiş ve tam 14 kişi kamyoneti kurtarmak için en ufak bir çaba göstermeksizin kimi ayakta, kimi çömelmiş konuşuyor, dinleniyorlar.
El birliğiyle isteksiz adamları da zorla işe koşarak kamyoneti kurtarmaya çalıştık ama boşuna. Sonunda Loren ceketini çıkarırken bana bir göz attı.
''Tamam mı ben?''
''Tamam Lou'' dedim.
Loren doğrusu kendine çok iyi bakmıştı. Gövdesi hiç yağ bağlamamış, kasları çelik gibi sertti. Ben gömleğimi çıkarmadım. Gerçi benim gövdem de en azından Loren'inki kadar işe yarar. Ama görünümü hiç de hoş değildir.
Loren önden başlayalım dedi.
Kamyonetin yükü boşaltılmış, benzin deposu yarıya dek doluydu. Herhalde ön kesimi 1000 kilo kadar çekiyor olmalıydı. Kollarımı sallayarak kaslarımı gevşettim. Hizmetkarlar şaşkın bizi seyrediyorlardı. İçlerinden biri güldü bile. Sally de kitabını bir yana bırakıp seyretmek için cipten indi.
Loren ile ben kamyonetin önüne gittik. Bacaklarımızı biraz gerdik, dizlerimizi hafifçe büktük, ellerimizi dikkatle yerleştirerek kaldırmaya başladık.
Bana mısın demiyordu, yerinden bile kıpırdamıyordu.
Kaslarım ağrımaya, soluğum boğazımı yakmaya başlamıştı. Loren yanı başımda haydi dedi.
Gözlerim karardı, olağanca gücümle yüklendim. Kamyonet usulca kıpırdadı.
Seyredenler şaşkınlıktan soluklarını tutmuşlardı. Ön kesimini kurtardık, sonra arkaya giderek onu da kurtardık. Sonra kahkahayla gülmeye başladık.
Loren kolunu omzuma doladı, birlikte biraz utanmış ve huzursuz bizi seyreden adamların karşısına dikildik.
''Siz hepiniz 5 para etmez cılız ihtiyar karılarsınız. Kıkır kıkır gülen kızlardan hiç farkınız da yok. Bunları çevir, aynen söyle Joseph.''
Baktım Joseph patronun söylediklerini onlara aynen çevirdi.
''Sana gelince Joseph, sen de aptalın tekisin.''
Loren böyle diyerek Joseph'e yaklaştı, yanağına bir şamar indirdi. Joseph bu şamarın şiddetinden yere yıkıldı. Doğrulduğunda ağzının kıyıcığından kan sızıyordu, iyice sersemlemişti. Loren bu kez ötekilere döndü.
Bakın görüyorsunuz ya, hala gülüyorum, daha kızmış değilim. Beni kızdıracak olanın başına neler gelebileceğini varın siz düşünün artık.
Kamyonet çarçabuk yüklendi, yeniden yola koyulduk. Sally dedi ki, artık yol boyunca adamlar bize her türlü yardımda bulunurlar, besbelli. Ama Ulu Beyaz Efendi ellerini kirletecek yerde bir sopa kullansaydı daha iyi etmez miydi?
Lauren ikimize de bakmadan bana anlat ona ben dedi. Ben de Sally'ye adamların bizi niçin baltalamaya kalkıştıklarını kısaca açıkladım.
Joseph'e vurmak Lauren'in yapacağı iş değildi Sal, ama başka çaresi yoktu. Çünkü hiç kuşkusuz adam kamyoneti bile bile hendeğe sürdü. O kanlı tepelere ulaşmak için önümüzde sadece 3,5 günümüz var, oyalanmaya gelemeyiz.
Sally Joseph'i falan unutmuştu bile.
Kanlı tepelere? Gözümün önüne insanların kurban edilmesi filan gibi şeyler geliyor. Aman tanrım!
Belki de tepeler kırmızı olduğu için bu adı almıştır diyecek oldum.
Peki ya o tabu sorunu harabeler yüzünden olacak? Ah tanrım, kanımda duyuyorum sanki. Tıka basa altınla hazineyle geçmiş bir uygarlığın yazılı kanıtlarıyla, mezarlarıyla, silahlarıyla dolu tapınaklar.
Yardımcım, ne kadar da duygusallıktan uzak, açık ve bilimsel bir yaklaşım içerisinde gördünüz değil mi dedim.
Evet gördüm, ama bu kez onu suçlamayacağım. Çünkü ben de tıpkı onun duyduğu şeyleri duymaktayım.
Sally Lauren'ı tersledi. Neyse, ömrünüzde bir kez akıllıca bir laf ettiniz bari.
Tuz çölünden ayrılıp tepelere doğru sapacağımız yere vardığımızda saat 2'yi bulmuştu. Ve o gün tepelere ulaşamayacağımız anlaşılmıştı. Kum ilerlemeyi güçleştiriyordu. Kamyonetler 2'de 1'de kuma saplanıyor. Ancak 4 tekerleği de motora bağlı, hem önden hem arkadan çekişli Land Rover'ın yardımıyla kurtulabiliyorlardı. Ama her defasında da sürücü olsun, adamları olsun, tekrar tekrar özür dilemekten geri durmuyorlar, bunda hiç suçları olmadığını göstermek istiyorlardı. Yakın bir geçmişte yağan yağmurlar her tarafı yeşertmiş, yaban çiçekleri dört bir yanımıza halı gibi serilmişti. Tohumları, soğanları tam 3 yıl süren kuraklık döneminde uykuya dalmış, şu bolluk günlerini kollamışlardı. Şimdi ise istediklerine, beklediklerine kavuştukları parlak renklerinden anlaşılıyordu. Canlı kırmızıları, sarıları, mavileriyle biraz olsun sıkıntımızı, sabırsızlığımızı bastırmamıza yardımcı oluyorlardı. Güneş battığında tepelerden daha 15 mil uzaktaydık ve altında kamp kurduğumuz akasya ağacının en üst dalına tırmandığım zaman doğu ufkunda tepelerin alçak çizgisini seçebiliyordum. Güneş batıncaya kadar orada öyle tünedim kaldım. O uzak tepeleri seyrederken içime garip bir duygu dolmuştu. Gizem dolu bir ön sezi bana bir tür huzursuzluk, gizli bir hüzün veriyordu. Aşağıya indiğimde Lauren'i ateşin karşısında viski içer buldum.
Sally nerede diye sordum.
Surat ediyor, yattı. Kanlı sporlar ve kara derilileri dövmek konusunda biraz tartıştık da... Lauren böyle diyerek içinde lamba yanan çadıra kaçamak bir göz attı. Lauren ile ben kızarmış ceylan karaciğeri yerken adamların toplandığı ateşin oradan şarkı filan duyulmuyordu. Yemekten sonra bir süre konuşmadan oturup şarabımızı bitirdik. Sonunda Lauren kalktı.
Gidip şu Larkin'i arayayım. Gün aşırı arayacağıma söz vermiştim. Sabah görüşürüz ben.
Land Rover'a gidip radyoyu kurcaladığını gördüm. Larkin'in cızırtılı sesi az sonra yükseldi. Birkaç dakika Lauren'in verdiği raporu dinledim, sonra ben de kalktım. İçimdeki o huzursuzluğu hala atabilmiş değildim. Karanlığa daldım. Ceylanların kemikleri bir sırtlan sürüsünü kampa çekmişti. Bunun için kamptan pek uzaklaşmak istemedim. Usulca adamların toplandığı ateşe yaklaştım. Avcılardan biri konuşuyordu. Ötekiler de çömelmiş, dikkatle onu dinliyorlardı. Sözcükleri açık seçik kulağıma geliyor, anılarımı kurcalıyordu. Sanki omuriliğimden aşağı indiklerini, hortlak parmaklarının kollarımı ve boynumu okşadığını, tüylerimi diken diken kabarttığını hissediyor gibiydim. Bu bela dünyadan da, insanların aklından da temizlenmeli, sonsuzluğa dek. İşte Timothy Makeba da bunları söylemişti. Aynen, ama başka bir dilde. Yaşlı Matabele'nin kırış kırış yüzüne dikkatle baktım. O da başını kaldırdı, göz göze geldik, yeniden konuştu ötekileri uyarmak için.
''Ayağınızı denk alın, örümcek buralarda.'' dedi.
Kısacık boyum ve upuzun kollarımla bacaklarımdan ötürü bana örümcek adını takmışlardı. Bu sözler adamları içine düştükleri büyünün etkisinden kurtarmış olmalı ki bana bakarak öksürdüler, kıpırdandılar. Döndüm, uzaklaşırken yaşlı Matabele'nin sözleri hala kulaklarımda çınlıyor, huzursuzluğumu büsbütün arttırıyordu. Sally'nin lambası sönmüştü, Lauren'in çadırı da karanlıktı. Gidip ben de yattım ama uzun süre gözüme uyku girmedi. Bir yandan sırtlanların ulumalarını, bir yandan da yarının neler getireceğini düşünüyordum. Kesin olan bir şey vardı. Yarın öğleyin fotoğrafta görülen şekiller doğanın eseri mi, yoksa insan elinden mi çıkmış anlayacaktık. Uyumuş gitmişim. Ertesi sabah saat 10'da tepeleri cipten görebiliyorduk. En uzun akasyaların ötesinde turuncu kırmızı uzanıyorlardı. Ortada daha yüksek yanlara doğru giderek alçalan tepelerdi bunlar. Direksiyona ben geçtim. Lauren haritaya ve fotoğraflara bakarak beni tepelerin en yüksek noktasına yöneltti. Burada dev sütleyenler bir şamdan gibi bir araya toplanmıştı. Lauren onlara bakarak yön buluyordu. Çünkü bu ağaçlar elimizdeki fotoğrafta da açık seçik belirgindi. Tepeler 600 ile 900 metre kadar yükseklikte olmalıydılar. Sonradan bunları mineral oksitlerle boyanmış, sertleşmiş kum taşları olduğunu öğrenecektim. Tepelerin altında bir tutam ağaç, orada tutsak edilmiş toprak altı sularının bu dev bitkileri beslediğini kanıtlıyordu. Ağaçların açıkta kalmış kökleri kıvrıla büküle kayalara yapışıyor ve sık yaprakları dikenlerin ve akasyaların yeşilimtırak kurşunu renginden sonra insanın içine açıyordu. Yarım mil kadar eninde bir şerit ise çıplaktı. Sadece sarı otlar ve çalılarla örtülüydü. Kırmızı tepelere giderek yaklaştık, sonunda başımızı kaldırmadan onları göremez olduk. Sally hepimizin düş kırıklığını ve üzüntüsünü dile getirdi.
Ne oldu? Şimdiye değin siteyi kuşatan surlardan girmiş olmamız gerekmez miydi?
Tepenin eteğinde arabayı bırakıp çevreye bir göz atmak için tırmandık. Birbirimize bakmaktan çekiniyor gibiydik. Görünürlerde siteden ne ufak bir iz, ne tek bir dikili taş, ne en küçük bir toprak yığını, ne de en belirsiz bir duvar kalıntısı vardı. Burası balta girmemiş, ayak basmamış Afrika çalılığıydı. Başka bir şey değil. Sally son bir umutla sordu.
Burası olduğuna eminsiniz değil mi?
İkimiz de karşılık vermedik. Kamyonetler arkamızdan yetişti durdu. Adamlar indiler. Aralarında fısıldaşarak ürkek ürkek tepelere bakıyorlardı. Onlar kamp kurma hazırlıklarına giriştiklerinde Lauren dedi ki,
''Pekala, biz çevreye şöyle bir göz atalım. Ben şuradan tırmanıyorum. Siz ikiniz de buradan gidin. Ben şu tüfeğimi de al yanına.''
''İyi ya, ya o fotoğraf, o nedir peki?''
Sessiz ağaçların arasına daldık. Bir ara yüksek dallardaki bir maymun sürüsünü ürkütmüş olmalıyız ki tiz çığlıklar kopararak kaçıştılar. Ara sıra durup çevremizi gözden geçiriyor ama umut verici herhangi bir ize rastlamıyorduk. Kamptan 3-4 mil uzaklaşınca biraz soluk almak için durduk oturduk. Sal dedi ki,
''Aman, içimden ağlamak geliyor.''
''Biliyorum, benim de öyle.''
''Peki ama ya o fotoğraf? Allah kahretsin, o fotoğrafta bir şeyler görünüyordu hiç kuşkusuz. Herif şaka filan yapmış olamaz değil mi?''
''Hayır, Lau bunu yapacak adam değildir. O da bizim kadar hevesliydi, görmedin mi?''
''Bilmiyorum. Herhalde bir tür göz yanılması olmalı. Belki de tepenin gölgesi düştü ya da bir bulut filandı.''
''İyi ama ya o şekiller, o çizgiler, geometrik ve simetrik çizgilerdi onlar.''
''Işık garip oyunlar oynayabilirse al.
Unutma, o fotoğraf akşam saat 6'da çekilmiş. Yani neredeyse gün batarken. Güneş alçalırken gölgeler uzar, göz yanılabilir işte.
Ömrümde böylesine düş kırıklığına uğradığımı anımsamıyorum doğrusu.''
Gerçekten de neredeyse ağlayacak gibiydi. Yanına yaklaştım, çekinerek upuzun kolumu boynuna doladım.
''Çok üzgünüm.'' dedim.
Dudaklarını bana uzattı, öptüm.
''Aman Doktor Kazin, ne hızlı adamsın sen.''
''Dur bakalım, daha bir şey görmedin ki.''
Gördüklerim yeter bana. Hadi ben kalkalım, kampa şöyle bir tur atarak dönelim. Biraz uzaklaşalım şu tepeden, belki orada bir şey buluruz.
Kavurucu sıcakta ağır ağır yürüdük. Burada da çiçekler açmıştı. Arılar çiçekten çiçeğe koşuyor, çiçek tozu taşıyorlardı. Yağmurların açmış olduğu sığ bir yatağa vardık ama sudan iz kalmamıştı. Aşağıya inip açıkta kalan taş ve toprak katmanlarını yakından inceledim. Yüzeyden bir metre kadar aşağıda çakıl taşları suyun aşınmasıyla yüz yuvarlak olmuştu. Birkaç taş aldım. Bu arada yarı oluşmuş kum taşının içine gömülü iki çenetli bir deniz kabuğu buldum.
İyi tahmin etmişiz Sel. Bu hiç olmasa teorimizi kısmen kanıtlıyor işte. Bir zamanlar burası bir göl yatağıymış bak. Bir tür Afrika tatlı su midyesi kabuğu.
Sally pek ilgilenmiş görünmedi. Keşke daha önemli bir şey bulmuş olsaydık dedi.
Çaresiz yola koyulduk. Kendimi bağışlatmam için tek bir neden öne sürebilirim. Büyük bir düş kırıklığına uğradığım için kafam pek iyi çalışamaz olmuştu. Üstelik Sally'yi öpmek de beni heyecanlandırmış, uyarmıştı. Yoksa bilimsel ipuçlarına böylesine kolayca sırt çevirmem ben. Bir saat içinde rastladığım dört ayrı anlamlı işareti de böylesine kulak ardı etmem. Arkamıza bir kez bile bakmadan yürüdük gittik işte.
Sal ile ben toza tere batmış halde dönüp öğle yemeğine oturduğumuz zaman kamp kurulmuş, tıkır tıkır çalışıyordu.
Loren bir şey bulup bulmadığımızı sorduğunda başımızı sallamakla yetindik. Biramızı içerken Sally söylendi.
Amma da sıcakmış, midemi bulandırdı be.
Aşçı buzdolabını çalıştırdı, akşama soğur.
Sessizce yemeğimizi yiyorduk, sonunda Loren konuştu.
Siz yokken Larkin'i aradım. Yarın bir helikopter gönderecek. Havadan son bir araştırma yaparız. Böylece kesin bir sonuç almış oluruz. Eğer yapacak bir şey yoksa ben helikoptere biner dönerim. Johannesburg'da bir şeyler oluyormuş ve korkarım helikopter ancak bir yolcu alabilir. Siz ikiniz çaresiz karadan dönmek zorunda kalacaksınız.
İşte tam o sırada başlarında Joseph dört kişilik bir temsilci grubu yanımıza yaklaşarak aptalın birinin dört su deposunun birden musluğunu açık bıraktığını bize haber verdi. Kimin yaptığı belli değilmiş. Böylece yolculuğun sonuna değin 17 kişi sadece 35 galon su ile idare etmek zorunda kalıyorduk. Joseph açıkça belli olan bir rahatlıkla ekledi.
Bu yüzden yarından tezi yok, hemen dönmek ve Maun yolundaki en yakın suya varmak zorundayız.
Kızacak gücümüz bile yoktu artık. Loren çaresiz boyun eğdi.
Pekala Joseph, yarın sabah kampı toplarsınız. Öğle yemeğinden önce yola çıkarız.
Bu sözler adamları pek sevindirmiş olmalıydı ki yemek pişirilen ateşin oradan kulağıma kahkahalar çalındı.
Loren yaprak sigarasını yakarken, ''Siz ikiniz ne yapacaksınız bilmem ama ben bu sabah dolaşırken fil izine rastladım. Land Rover'la avcıları alıp gidiyorum. Gece dönmezsem tasalanmayın, iz sürüyor olabiliriz.''
Sally birden başını kaldırdı. Bir an onun yine o kanlı spora karşı kampanyasına girişeceğini sandım ama yanılmışım. Sadece kaşlarını çattı, bir şey söylemedi. Lauren gidince Sally'ye dedim ki, ''Tepeye çıkan bir yol arayacağım, gelmek ister misin?''
''Beni bağışla, ben bugün biraz çizmek niyetindeyim.''
Bozulduğumu elimden geldiğince gizlemeye çalışarak yola düştüm. Yarım mil kadar sonra vahşi hayvanların açtığı bir ize rastladım. Dik bir yoldu bu. Güneş sırtımı cayır cayır yakıyordu, kan ter içinde tırmandım. 40 dakika sonra tepeye vardığımda kollarım dikenlerden çizik içindeydi. Gömleğim de sırılsıklam tere batmıştı.
4. ayımın sonu, sayfa 49.